Havari Paulus'un Romalılara yazdığı mektup. Romalılar 1. bölüm. Mesih İsa'nın kulu ben Paulus, hepinize selam ederim. Allah beni ebedi kurtuluş müjdesini vaaz etmem için çağırdı. Havari olarak vazifelendirdi. Allah bu müjdeyi peygamberleri vasıtasıyla mukaddes yazılarda önceden bildirdi. Kurtuluş müjdesi Allah'ın semavi oğlu Efendimiz İsa Mesih hakkındadır. İsa, insan tabiatı itibarıyla Davud'un soyundandır. Fakat mukaddes ruhu itibarıyla Allah'ın semavi oğludur. Ölümden dirilerek bunu kudretle ispatladı. Allah, her alttan insanın iman edip itaat etmesine vesile olmam için bana havari olma ayrıcalığını verdi. Bu lütfa Mesih sayesinde ve onun adı uğruna kavuştum. Allah'ın İsa Mesih'e ait olmaya davet ettiği sizler de bu insanlar arasındasınız. Roma'da bulunan bütün müminlere sesleniyorum. Allah sizi seviyor ve kendi halkı olmaya çağırmış bulunuyor. Semavi babamız Allah'tan ve Efendimiz İsa Mesih'ten size lütuf ve selamet dilerim. Öncelikle bilmenizi isterim ki, İsa Mesih vasıtasıyla her biriniz için Allah'ıma şükrediyorum. Çünkü imanınızdan dünyanın her yanında bahsediliyor. Sizi dualarımda her zaman andığıma Allah şahittir. Bütün varlığımla ona kulluk ediyorum. Semavi oğlu İsa Mesih'in kurtuluş müjdesini vaaz ediyorum. Allah izin verirse bir yolunu bulup nihayet sizleri ziyaret etmek niyetindeyim. Bunun için hep dua ediyorum. Sizi görebilmeyi çok arzu ediyorum. Çünkü imanınızın daha da güçlenmesi için sizlere ruhani bir mevhibe getirmek istiyorum. Aslında yanınıza geldiğimde sahip olduğumuz ortak imanla birbirimizi teşvik ederiz demek istiyorum. Ey mümin kardeşlerim, şunu bilmenizi isterim. Yanınıza gelmeye birçok kez niyetlendim. Çünkü emeklerim, tıpkı Yahudi olmayan diğer insanlar arasında olduğu gibi sizin aranızda da ürün versin istiyorum. Fakat şimdiye kadar önüme hep bir engel çıktı. İster medeni, ister ilkel, ister eğitimli, ister cahil olsun, bütün insanlara hizmet etmekle yükümlüyüm. Bu sebeple kurtuluş müjdesini Roma'da bulunan sizlere de vaaz etmek için sabırsızlanıyorum. Kurtuluş müjdesini duyurmaktan asla utanmam. Bu müjde, iman eden herkesi, önce Yahudileri sonra Yahudi olmayanları kurtarmak için Allah'ın kudretidir. Allah, insanları nasıl salih kıldığını kurtuluş müjdesinde açıklar. İnsanın salih kılınması ancak ve ancak iman yoluyla mümkündür. Nitekim Tevrat şöyle der.
Salih kişi, İmanı sayesinde ebedi hayata kavuşacaktır.
İnsanlar haksızlıkla hakikate mani oluyorlar. Allah gazabını bu haksızlıklarından ve imansızlıklarından dolayı semadan açıkça gösterir. Allah'ın varlığı hakkında bilinmesi gereken her şey gözlerinin önündedir. Allah hepsini gözlerinin önüne serdi. Kainatı yarattığından beri görünmeyen vasıflarını, yani ebedi kudretini ve uluiyetini eserleriyle insanlara gösterdi. İnsanlar Allah'ın yaptıklarına bakarak onun varlığını anlayabilirler. Bu sebeple mazeretleri yoktur. İnsanlar Allah'ın varlığından haberdar oldukları halde ona layık olduğu hürmeti göstermediler ve şükretmediler. Fikirlerinde büsbütün saçmalığa kapıldılar. Anlayışsız kalplerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını iddia ettiler. Fakat budala olup çıktılar. Ebedi Allah'ın ihtişamı yerine fani insana, kuşlara, hayvanlara ve sürüngenlere benzeyen putları tercih ettiler. Bu yüzden Allah onları günahkar kalplerinin kötü arzularıyla baş başa bıraktı. Böylece büsbütün ahlaksızlığa düştüler. Birbirlerinin vücutlarını utanç verici amellere alet ettiler. Allah'ın hakikati yerine yalanı tercih ettiler. Her şeyi yaratan Allah'ın yerine Allah'ın yarattığı cisimlere ibadet edip kulluk ettiler. Halbuki Allah ebediyen hamda layıktır. Amin. Neticede Allah onları kendi utanç verici ihtiraslarına teslim etti. Kadınlar tabii olanı bırakıp hem cinsleriyle ilişki kurmaya başladılar. Aynı şekilde erkekler de kadınla tabii ilişkiyi bırakıp hem cinsleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler birbirleriyle rezil münasebetlere girdiler. Sapıklıkları yüzünden hak ettikleri cezaya çarptırıldılar. İnsanlar Allah'ı tanımaya önem vermediler. Bu yüzden Allah da onları yozlaşmış fikirlere ve çirkin davranışlara mahkum etti. Her türlü günah, kötülük, açgözlülük ve kinle doludurlar. İçlerinden kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyet taşar. Birbirlerini kötüleyip dedikodu yaparlar. Allah'tan nefret ederler. Küstah ve kibirlidirler. Kendilerini met ederler. Kötülük yapmanın türlü yollarını icat ederler. Anne baba sözü dinlemezler. Budala, sözünde durmayan, şefkatsiz, merhametsizdirler. Böyle davrananlar, Allah'ın adil hükmüne göre ebedi ölüme müstahaktır. Bunu biliyorlar. Fakat bu şeyleri sadece yapmakla kalmazlar. Yapanları da alkışlarlar. Romalılar 2. Bölüm. Ey insan! Kim olursan ol, başkasını suçlarsan kendini haklı çıkaracak hiçbir mazerete sahip değilsin. Başkasını suçladığın şeyleri kendin de yapıyorsun. Bu yüzden kendi kendini suçlu çıkarıyorsun. Allah'ın böyle davrananları haklı olarak mahkum ettiğini biliriz. Başkalarını suçladığın şeyleri kendin yaparsan, Allah'ın hükmünden kaçabileceğini mi sanırsın? Allah'ın büyük merhametini, tahammülünü ve sabrını kötüye kullanma. Allah sana tövbe fırsatı vermek için merhamet etmektedir. Bunu anlamıyor musun? Fakat sen inatçısın, kalbin tövbeden uzaktır. Bunun için Allah'ın gazabını göstereceği hesap gününde çekeceğin cezayı daha da ağırlaştırıyorsun. O gün gelip çattığında Allah'ın hükmünün adil olduğunu herkes görecek. Allah herkese ameline göre hak ettiği karşılığı verecek. İyilik yapmakta azimli olup izzet, hürmet ve ölümsüzlük arzulayanlara ebedi hayat verecek. Fakat bencilce hareket edenleri ve hakikat yolunu reddedip dalalete sapanları gazapla, öfkeyle cezalandıracak. Kötülük yapan herkese, önce Yahudilere sonra Yahudi olmayanlara sıkıntı ve ıstırap verecek. İyilik yapan herkese, önce Yahudilere sonra Yahudi olmayanlara izzet, hürmet ve selamet verecek. Çünkü Allah insanlar arasında ayrım yapmaz. Tevrat'taki şeriat emirlerinden habersiz olup günah işleyenler, şeriat olmadan da helak olacaklar. Şeriatı bildikleri halde günah işleyenlerse, şeriata göre mahkum olacaklardır. Çünkü şeriatın emirlerini bilmek, hiç kimseyi Allah'ın önünde salih kılmaz. Yalnız bu emirleri yerine getirenler salih sayılacaklardır. Yahudi olmayanlar Tevrat'tan mahrumdur. Ancak Tevrat'tan habersiz olsalar bile, Tevrat'taki şeriat emirlerini tabii şekilde yerine getirdikleri sürece, kendi şeriatlarını yerine getirmiş olurlar. Böylece şeriatın emirlerinin kalplerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları da buna şahitlik eder. Zihinleri yaptıklarını ya kınar ya da tasdik eder. Vaaz ettiğim kurtuluş müjdesine göre bütün bunlar hesap gününde olacaktır. O gün Allah, İsa Mesih vasıtasıyla insanları gizledikleri günahlardan dolayı mahkum edecektir. Peki ya sen, kendine Yahudi diyorsun, şeriata güvendiğini söylüyor ve Allah'a yakınlığınla övünüyorsun. Allah'ın senden ne istediğini biliyorsun. Şeriat sayesinde doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi de öğrendin. Şeriat sayesinde ilim ve hakikatin esasına kavuştuğunu düşünüyorsun. Körlerin kılavuzu, karanlıktakilerin ışığı, akılsızların eğitmeni, toyların akıl hocası olduğuna inanıyorsun. O halde başkalarına verdiğin öğüde kendin için uymuyorsun? Hırsızlık yapma diye vaaz ederken kendin neden hırsızlık yapıyorsun? Başkasına zina etme derken kendin neden zina ediyorsun? Putlardan tiksindiğini söylerken kendin neden mukaddes şeylere saygısızlık ediyorsun? Şeriatla övünüyorsun fakat şeriatın emirlerini çiğneyerek Allah'ı aşağılıyorsun. Tevrat'ta yazılmış olduğu gibi,
diğer halklar sizin yüzünüzden Allah'a küfrediyor.
Şeriatın emirlerini yerine getirirsen sünnetin elbette faydası vardır. Fakat şeriatın emirlerini çiğnersen sünnetli olman hiçbir fayda etmez. Bir kimse sünnetsiz bile olsa, şeriatın emirlerini yerine getiriyorsa Allah katında sünnetli sayılır. Sünnetli olmadığı halde şeriata uyan böyleleri seni suçlu çıkaracaklardır. Çünkü sen şeriata sahip ve sünnetli olduğun halde şeriata uymuyorsun. Gerçek Yahudilik sadece dış görünüşle olmaz. Gerçek sünnet de sadece bedenin sünnet edilmesiyle olmaz. Gerçek Yahudi, içten Yahudi olandır. Gerçek sünnet de ancak kalbin sünnet edilmesiyle mümkündür. Bu sünneti yazılı şeriat değil, mukaddes ruh yapar. Bu özelliklere sahip olan kişi, insanların değil, Allah'ın takdirini kazanır. Romalılar 3. Bölüm. O halde Yahudinin ne üstünlüğü var? Sünnetin faydası nedir? Elbette her bakımdan çoktur. En önemlisi de şudur. Allah vahiylerini Yahudilere emanet etmiştir. Evet, bazı Yahudiler iman etmediler. Fakat onların imansızlığı Allah'ın itibarını zedeler mi? Haşa! Herkes yalan söylese bile Allah sadece doğruyu söyler. Zebur'da şöyle yazılmıştır.
Ey Allah! Söylediklerinin doğruluğunu herkes anlayacak. Seni suçlayanlara galip geleceksin.
Yaptığımız haksızlıklar Allah'ın adaletini daha da açıkça ortaya koymaktadır. O halde ne diyebiliriz? Bazılarının ileri sürdüğü gibi Allah bizleri gazapla cezalandırmakta haksız mıdır? Haşa! Allah haksızlık etse nasıl dünyanın hakimi olur? Bazıları diyebilir ki, benim yalanım Allah'ın doğruyu söylediğini ortaya çıkarır. Bu da ona daha çok izzet kazandırır. O halde Allah neden bana günahkar muamelesi yapıyor? Bu şu demektir. Kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın. Aslında bazıları aynen böyle söylediğimizi iddia etmektedir. Bu iftiradır. Böyle söyleyenler hak ettikleri cezayı alacaktır. Peki biz Yahudiler öteki insanlardan daha mı iyiyiz? Elbette değiliz. Daha önce söylediğimiz gibi Yahudiler de tıpkı öteki milletler gibi günahın esareti altındadır. Zebur'da yazılmış olduğu gibi,
hiç kimse salih değildir. Tek bir kişi bile. Hakikati anlayan yok. Allah'ı arayan yok. Hepsi yoldan saptı. Hiç kimseye faydaları yok. İyilik yapan yok. Tek bir kişi bile. Ağızlarından çıkan sözlerle ölüm saçarlar. Dilleriyle aldatırlar. Dudaklarından engerek zehri fışkırır. Ağızları lanetle ve kırıcı sözlerle doludur. Kan dökmeye her an hazırdırlar. Gittikleri her yere felaket ve sefalet götürürler. Selamet nedir bilmezler. Onlarda Allah korkusu yoktur.
Biliyoruz ki şeriatın bütün emirleri şeriata tabi olanlar içindir. Şeriatın amacı Allah'a itaatten kaçanların mazeret kapısını kapatmak ve bütün dünyanın Allah'a hesap vermesini sağlamaktır. Çünkü hiç kimse şeriatın emirlerini yerine getirmekle Allah katında salih sayılmaz. Şeriat sadece günahımızın farkına varalım diye verilmiştir. Fakat Allah insanları salih kılmak için bir yol açmıştır. Bu yol Tevrat'taki şeriata dayanmaz. Fakat hem Tevrat hem de peygamberlerin kitapları tarafından teyit edilir. Allah, İsa Mesih'e iman eden herkesi imanıyla salih kılar. İnsanlar arasında ayrım yapmaz. Çünkü herkes günah işlemiştir. Hiç kimse Allah'ın yüce huzuruna çıkmaya layık değildir. Fakat Allah, İsa Mesih'in sağladığı fidye sayesinde insanları hiçbir karşılık beklemeden kendi lütfuyla salih sayar. Allah Mesih'i kanını akıtıp günahlarımızın kefaretini ödeyen kurban olarak sundu. Buna iman eden herkesin günahlarını bağışlar. Böylece adaletini gösterir. Çünkü insanların geçmişte işledikleri günahlara sabır gösterdi ve onları cezalandırmadı. Bunu hem adil kalmak hem de İsa'ya iman eden herkesi salih kılmak için yaptı. Böylece şimdiki çağda adaletini gösterdi. O halde insanın övünebileceği hiçbir şey yoktur. Şeriatın emirlerini yerine getirmekle değil, Mesih'e iman etmekle kurtuluruz. Demek ki Allah insanı şeriatın icablarını yerine getirdiği için değil, iman ettiği için salih sayar. İnancımız budur. Allah sadece Yahudilerin Allah'ı değildir. Yahudi olmayanların da Allah'ıdır. Çünkü Allah birdir. Sünnetlileri de, sünnetsizleri de imanları sayesinde beraber salih sayacaktır. Ne yani, iman yolundan gitmekle şeriatı hükümsüz mü sayıyoruz? Haşa! Bilakis şeriatı teyit etmiş oluyoruz. Romalılar 4. Bölüm. O halde biz Yahudilerin atası İbrahim peygamber için ne diyelim? İbrahim iman hakkında ne öğrendi? İbrahim kendi amelleri sayesinde salih sayılmadı. Öyle olsaydı övünmeye hakkı olurdu. Bu yüzden Allah'ın önünde övünemez. Tevrat der ki,
İbrahim Allah'a iman etti. Bu sayede Allah tarafından salih sayıldı.
Çalışan adam için ücret lütuf değil, haktır. Fakat Allah, salih olmak yolunda hiçbir ameli olmayan, ancak ona iman eden fasıkları bile imanları sayesinde salih sayar. Davut peygamber de bunu söyledi. Salih sayılmayı hak edecek bir şey yapmadığı halde, Allah'ın salih saydığı insanın mutluluğunu şöyle tarif etti.
Ne mutlu suçları bağışlanan, günahları affedilen insanlara. Ne mutlu Rabbin günahsız saydığı insanlara.
Bu mutluluk sadece Yahudilere mahsus değildir. Aynı zamanda Yahudi olmayanlar için de geçerlidir. İbrahim imanı sayesinde Allah tarafından salih sayıldı dedik. Peki bu ne zaman oldu? İbrahim sünnet olduktan sonra mı? Yoksa sünnet olmadan önce mi? Allah, İbrahim'i sünnetliyken değil, daha sünnet olmadan önce salih saydı. İbrahim bundan sonra sünnet oldu. Sünnet, İbrahim'in daha sünnetsizken imanı sayesinde salih sayıldığının işareti oldu. Demek ki İbrahim, sünnetsiz olduğu halde iman eden herkesin atası oldu. Böylece iman eden herkes, Allah tarafından salih sayılır. İbrahim aynı zamanda sünnetlilerin de atasıdır. Fakat sadece sünnet olmak yeterli değildir. Atamız İbrahim'in daha sünnetsizken sahip olduğu iman yolundan gitmek gerekir. Allah İbrahim'e ve soyundan gelenlere dünyayı miras alacaklarını vaat etti. Allah bu vaadi İbrahim'e şeriatı yerine getirdiği için değil, imanı sayesinde salih saydığı için verdi. Allah'ın vaadine kavuşmak şeriata bağlı olsaydı, imanın değeri kalmazdı. Bu durumda Allah'ın vaadi de boş olurdu. Çünkü şeriat ancak şeriatı ihlal edeni cezalandırmaya yarar. Fakat şeriatın olmadığı yerde şeriatın çiğnenmesi de söz konusu olmaz. Bu sebeple Allah'ın vaadine imanla kavuşulur. Allah vaadini insanlara karşılıksız olarak lütfeder. Böylece İbrahim'in bütün soyunun Allah'ın vaatlerine kavuşacağı kesindir. İbrahim'in soyu yalnız şeriatı yerine getirenler değil, İbrahim'in imanına sahip olan herkestir. Çünkü İbrahim hepimizin atasıdır. Nitekim Tevrat'ta Allah'ın İbrahim'e
"Seni birçok milletin atası yaptım."
dediği yazılıdır. Ölülere hayat veren ve olmayanı yoktan var eden Allah, İbrahim'i atamız saydı. Çünkü İbrahim Allah'a iman etti. Allah İbrahim'i birçok milletin atası yapacağını vaat edip demişti ki,
soyundan gelenlerin sayısı gökteki yıldızlar kadar çok olacak.
Bu imkansız görünüyordu. Fakat İbrahim umudunu kesmeden buna iman etti. İbrahim neredeyse 100 yaşındaydı. Ölüme yakındı denebilir. Üstelik karısı Sara da kısırdı. İbrahim bunları bilmesine rağmen Allah'a olan imanı zayıflamadı. Allah'ın vaadini yerine getireceğinden şüphe etmedi. İmanı sarsılmadı. Bilakis daha da kuvvetlendi. Çünkü Allah'a izzet verdi. Allah'ın vaadini yerine getirmeye kadir olduğuna güvendi. Bunun için Allah tarafından salih sayıldı. Salih sayıldı sözü sadece İbrahim için değil bizim için de geçerlidir. Efendimiz İsa Mesih'i ölümden dirilten Allah'a iman ettiğimizde Allah bizi de salih sayar. Allah İsa'yı günahlarımız yüzünden ölüme teslim etti ve bizi salih kılmak için onu ölümden diriltti. Romalılar 5. Bölüm. Mesih'e imanla Allah katında salih sayıldık. Böylece Efendimiz İsa Mesih sayesinde Allah'la barışmış olduk. Bu bir lütuftur. Bu lütfa İsa Mesih sayesinde imanla kavuştuk. Ayrıca Allah'ın yüce huzuruna girmek umuduna sahip olarak seviniyoruz. Üstelik yalnız bunun için değil, çektiğimiz sıkıntılar için de seviniyoruz. Çünkü bu sıkıntılar bize tahammül kazandırır. Tahammül manevi gücümüzü artırır. Manevi güç de ahiret için bize umut verir. Bu umut bizi hüsrana uğratmaz. Bundan emin olabiliriz. Ayrıca Allah bize lütfettiği mukaddes ruhu vasıtasıyla sevgisini kalplerimize döktü. Bizler Allah yolundan uzaktık. Kendimizi kurtarmaktan acizdik. Fakat biz daha bu haldeyken Mesih, Allah'ın belirlediği zamanda bizim için öldü. Birinin salih bir insan için bile ölmeyi göze alması güçtür. Fakat yine de iyi bir insan için belki birileri ölmeye razı olabilir. Ne var ki biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Bu da Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Bizim için kendini feda eden İsa'nın kanı sayesinde Allah katında salih sayıldık. Öyleyse onun sayesinde Allah'ın gazabından kurtulacağımıza şüphe yoktur. Çünkü Allah, biz daha kendisine düşmanken semavi oğlunun ölümü sayesinde bizi kendisiyle barıştırdı. Onunla barıştığımız için semavi oğlunun dirilişi sayesinde bizi kurtaracağından eminiz. Üstelik sadece ebedi kurtuluşa kavuşacağımız için değil, Efendimiz İsa Mesih vasıtasıyla Allah'a kavuştuğumuz için de seviniyoruz. Mesih bizi şimdiden Allah'la barıştırdı. Günah dünyaya bir adamın suçu yüzünden, ölüm de günah yüzünden girdi. Böylece bütün insanlar ölümlü oldu. Çünkü hepsi günah işledi. Allah Tevrat'taki şeriatı vermeden önce de insanlar günah işliyordu. Fakat şeriatın olmadığı yerde Allah günahların hesabını tutmaz. Ne var ki ölüm, Adem'den Musa'ya kadar yaşamış herkes üzerinde saltanat sürdü. Adem'in suçuna benzer bir günah işlemeyenler bile ölümün hakimiyeti altındaydı. Adem, gelecek olan Mesih'in örneğidir. Ancak ikisi aynı değildir. Mesih, Allah'ın lütfunun aracısıdır. Adem ise günahın aracısı oldu. Tek bir insanın, yani Adem'in suçu yüzünden birçokları öldü. Fakat Allah'ın yine tek bir insan, yani İsa Mesih vasıtasıyla bahşettiği lütuf, birçoklarının yararına oldu. Allah'ın lütfu, Adem'in işlediği günahtan bambaşka neticeler doğurdu. Adem'in ilk suçu, Allah'ın hükmüne ve Adem'in mahkumiyetine yol açtı. Fakat Allah, İnsanların işlediği birçok suçun ardından bahşettiği lütufla kendi katında salih sayılmalarını mümkün kıldı. Bir insanın işlediği suç yüzünden ölüm herkese hakim oldu. Fakat şimdi Allah'ın sınırsız lütfunu kabul edenler, Allah katında salih sayılma nimetine kavuştu. Böylelerinin bir tek insan, yani İsa Mesih sayesinde ebedi hayatta hüküm sürecekleri kesindir. Sonuç olarak tek bir insanın, yani Adem'in suçu yüzünden bütün insanlar ölüme mahkum oldu. Bunun gibi yine tek bir insan, yani İsa, Allah'ın önünde salih bir hayat sürdü ve bütün insanların Allah katında salih sayılıp ebedi hayata kavuşmasını sağladı. Allah'a itaat etmeyen insan, yani Adem yüzünden bütün insanlar günahkar oldu. Bunun gibi Allah'a itaat eden insan, yani İsa sayesinde de birçok insan Allah katında salih sayılacaktır. Şeriat sayesinde günahın çokluğu fark edildi. Fakat günah çoğaldığı halde Allah'ın lütfu daha çok çoğaldı. Eskiden günah ölüm vasıtasıyla hüküm sürerdi. Fakat artık Allah'ın lütfu hüküm sürmektedir. Çünkü Efendimiz İsa Mesih sayesinde Allah katında salih sayıldık ve ebedi hayata kavuştuk. Romalılar 6. Bölüm. O halde ne diyelim? Allah bizlere daha fazla lütfetsin diye günah işlemeye devam mı edelim? Haşa! Bizim günahla ilişkimiz öldü. Bunun için artık günah içinde yaşayamayız. Vaftiz olduğumuzda Mesih İsa ile bir olduk. Onun ölümüne ortak olduk. Bunu bilmiyor musunuz? Vaftiz edilirken biz de bir bakıma öldük ve Mesih ile birlikte gömüldük. Semavi babamız Allah, ulu kudretiyle Mesih'i ölümden diriltti. Bunun gibi biz de yeni bir hayat sürmek üzere vaftiz olduk. Artık Mesih ile biriz. Onun ölümüne ortak olduk. Ölümden dirilişine de ortak olacağız. Biliyoruz ki günahlı eski tabiatımız Mesih ile birlikte çarmıha gerildi. Bundan böyle günaha kulluk etmeyeceğiz. Çünkü günahlı tabiatımız çarmıhta öldü. Ölmüş olan kişi günahın hükmünden kurtulmuştur. Mesih ile birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağız. İşte buna iman ediyoruz. Biliyoruz ki Mesih ölümden dirildi. Bir daha ölmesi mümkün değildir. Ölümün artık onun üzerinde hükmü yoktur. Mesih öldüğünde günahın gücüne son vermek için ilk ve son kez ölmüştür. Fakat şimdi Allah'a izzet vermek için yaşamaktadır. Öyleyse siz de kendinizi günah işlemek konusunda ölü, fakat İsa Mesih sayesinde Allah'a kulluk etmek konusunda diri sayın. Bu sebeple günahın size hakim olmasına fırsat vermeyin. Ölümlü bedenlerinizin ihtiraslarına teslim olmayın. Bedeninizin hiçbir azasını kötülüğe alet edip günahın hizmetine sunmayın. Tersine ruhen ölümden dirilmiş kullar olarak kendinizi Allah'ın hizmetine verin. Bedeninizin her azasını hak yolunun aracı olarak Allah'a arz edin. Günah size hükmetmemeli. Çünkü şeriatın hükmü altında değil, Allah'ın lütfu altındasınız. Peki şeriatın hükmü altında değil de Allah'ın lütfu altında yaşıyoruz diye günah işlemeye devam edebilir miyiz? Haşa! Kime itaat eder, kimin hizmetine girerseniz onun kulu olursunuz. Bunu bilmiyor musunuz? Öyleyse ya günahın ya da itaatin kullarısınız. Günah sizi ölüme götürür. Fakat itaat sizi Allah katında salih kılar. Sizler eskiden günahın kuluydunuz. Fakat Allah'a şükür ki size vaaz edilen hakikate yürekten itaat ettiniz. Allah sizi günahın esaretinden kurtardı. Artık Allah'ın kullarısınız. Hak yolunda yürüyorsunuz. İnsan tabiatınız zayıf olduğu için size günlük hayattan birkaç örnek vereyim. Eskiden bedeninizin azalarını ahlaksızlığın hizmetine vermiştiniz. Kötülük üstüne kötülük yapıyordunuz. Fakat artık bedeninizin azalarını doğru olanı yapmak üzere Allah'ın hizmetine verin, kendinizi Allah'a vakfedin. Eskiden günahın kuluydunuz. Hak yolundan uzaktınız. Şimdi utançla hatırladığınız davranışlar içindeydiniz. Peki bunların size ne faydası oldu? bunların sonucu ölümdür. Fakat Allah sizi günahın esaretinden kurtardı, kendi kulları yaptı. Neticede kendinizi Allah'a vakfettiniz ve ebedi hayata kavuştunuz. Günahın cezası ebedi ölümdür. Fakat Allah'ın hediyesi Efendimiz İsa Mesih vasıtasıyla lütfettiği ebedi hayattır. Romalılar 7. Bölüm. Ey mümin kardeşlerim! Sizler şeriat ehlisiniz. Peki size sorarım. İnsanın ancak yaşadığı müddetçe şeriatın hükmü altında olduğunu bilmiyor musunuz? Mesela şeriat uyarınca evli bir kadın, kocası sağ olduğu müddetçe ona bağlı kalmalıdır. Fakat kocası ölürse, şeriatın evlilikle ilgili hükmünden muaf olur. Bu durumda kocası sağ olduğu halde başka bir adamla ilişki kurarsa, zina etmiş sayılır. Fakat kocası ölürse, şeriatın evlilikle ilgili hükmünden muaf olur. Böylece başka bir erkeğe varırsa, zina etmiş olmaz. Ey mümin kardeşlerim! Aynı şekilde Mesih'in ölümü sayesinde siz de şeriatın hükmünden kurtuldunuz. Artık başka birine, yani Allah'ın ölümden dirilttiği Mesih'e bağlandınız. Bunun için Allah'a hizmet etmekte verimli olabilirsiniz. Eskiden nefsimizin tahakkümü altındaydık. Şeriat bedenlerimizde günah dolu ihtiraslar uyandırırdı. Bu ihtiraslar neticesinde bizi ölüme sürükleyen ameller işlerdik. Eskiden şeriatın esiriydik. Fakat ölmüş sayıldığımız için artık şeriatın hükmünden kurtulduk. Bu sayede Allah'a yepyeni bir yolda kulluk edebiliriz. Bu yol şeriata dayanan eski yol değil, mukaddes ruha dayanan yeni yoldur. Bundan ne sonuç çıkarıyoruz? Şeriatın kendisi günah mıdır? Haşa! Fakat şeriat olmadan günahın ne olduğunu bilemezdim. Şeriat,
başkasının malına göz dikme
diye emretmeseydi, bana ait olmayan bir şeye göz dikmenin günah olduğunu bilemezdim. Fakat tamahkarlığım bu emirden istifade edip nefsimde her türlü ihtirası uyandırdı. Aslında şeriat olmadıkça günahın hükmü yoktur. Bir zamanlar şeriattan haberdar değilken bende hayat vardı. Fakat şeriatın emirlerini öğrendiğim zaman içimdeki günah hortladı. Bunun neticesinde ruhen öldüm. Şeriatın emirleri bana hayat vereceğine ölüm getirdi. Çünkü günah emirden istifade ederek beni aldattı ve ruhen öldürdü. Her şeye rağmen Tevrat'taki şeriat mukaddestir. Emirleri de mukaddes, adil ve iyidir. Öyleyse iyi olan şey bana ölüm getirdi diyebilir miyim? Haşa! Günah aslında iyi olan emirlerden istifade ederek bana ölüm getirmiştir. Bu, günahın gerçek yüzünü gösterir. Şeriatın emirleri sayesinde günahın ne kadar korkunç olduğu gözler önüne serildi. Biliyoruz ki şeriat ruhanidir. Bense cismaniyim. Günahın kölesi olmuşum. Ne yaptığımı anlamıyorum. İyi olanı yapmak istiyorum. Fakat bunun yerine nefret ettiğim kötü şeyi yapıyorum. Yapmak istemediğim şeyleri yapıyorum. Böylelikle şeriatın iyi olduğunu kabul etmiş oluyorum. Ne var ki istemediğim kötü şeyleri yapan aslında ben değilim. Bunları bana yaptıran, içimde barınan günahtır. Nefsimde, yani insan tabiatımda barınan iyi bir şey olmadığını biliyorum. İyi olanı yapmaya isteğim vardır. Fakat yerine getirmeye kuvvetim yoktur. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğim şeyi yaptığıma göre bunu yapan aslında ben değilim. İçimde barınan günahtır. Bundan şu neticeyi çıkarıyorum. İyi olanı yapmak istediğimde karşımda hep kötülük duruyor. Özümde Allah'ın Tevrat'taki şeriatından zevk alıyorum. Fakat bedenimi başka bir kanun yönetiyor. Bu kanun, aklımın doğru bulduğu kanunla savaşmaktadır. Bedenimi yöneten kanun, günah kanunudur ve beni esir etmiştir. Ne sefil insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Efendimiz İsa Mesih vasıtasıyla kurtuluş sağlayan Allah'a şükürler olsun. Neticede ben aklımla Allah'ın kanunu olan şeriata kulluk ediyorum. Fakat insan tabiatımla günah kanununa kulluk ediyorum. Romalılar 8. Bölüm. Buna göre İsa Mesih'e iman edenlere karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü Mesih İsa sayesinde hayat veren mukaddes ruhun yönetimindeyiz. Bu da bizi günahın ve ebedi ölümün kanunundan azat etti. Şeriat günahlı nefsimizden dolayı etkisizdir. Fakat Allah şeriatın yapamadığını yaptı. Semavi oğlu İsa Mesih'i günahlı insan bedenine benzer bir bedene büründürüp dünyaya gönderdi. Onu günahımızın bedelini ödeyen kurban olarak sundu. Günahı Mesih'in bedeninde mahkum etti. Böylece şeriatın emrettiklerini yerine getirebiliriz. Çünkü biz artık nefse göre değil, mukaddes ruha göre yaşıyoruz. Nefsin tahakkümünde yaşayanların aklı nefsani meselelerdedir. Mukaddes ruhun yönetiminde yaşayanlarsa ruhtan kaynaklanan meseleleri düşünür. Nefse dayanan düşünce ölüm getirir. Ruha dayanan düşünce ise hayat ve selamet verir. Çünkü nefisten kaynaklanan düşünceler Allah'a düşmandır. Allah'ın kanunu olan şeriata boyun eğmez. Eğmesi de mümkün değildir. Nefse bağlı yaşayanlar Allah'ı memnun edemez. Fakat siz nefsinizin esiri değilsiniz. Allah'ın ruhu içinizde yaşadığına göre mukaddes ruhun yönetimi altındasınız. Aslında Mesih'in ruhuna sahip olmayan Mesih'e ait değildir. Bedeniniz günahtan dolayı ölüdür. Fakat Mesih içinizde ise mukaddes ruh size hayat verir. Çünkü Mesih sayesinde Allah katında salih sayıldınız. Allah İsa'yı ölümden diriltti. Allah'ın ruhu içinizde yaşıyorsa sizin ölümlü bedenlerinize de hayat verecektir. Evet, bu hayat içinizde ebedi Allah'ın ruhundan gelir. Ey mümin kardeşlerim, bunu Allah'a borçluyuz. Öyleyse nefsimize uymamalı, nefsimizin kötü arzularına göre yaşamamalıyız. Eğer nefsinize uyarak yaşarsanız ruhen öleceksiniz. Fakat mukaddes ruhun yönetiminde yaşayıp nefsin kötü alışkanlıklarından vazgeçerseniz ebedi hayata kavuşacaksınız. Allah'ın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Allah'ın manevi evlatlarıdır. Çünkü Allah'ın ruhunu kabul ettiniz. O sizi tekrar köle yapmaz, korkuya sürüklemez. Allah'ın ruhu sizi Allah'ın manevi evlatları yapar. Bu ruhla Allah'a Abba, yani Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Allah'ın evlatları olduğumuzu tasdik eder. Allah'ın evlatları olduğumuza göre aynı zamanda Allah'ın vaat ettiklerini miras alacağız. Allah Mesih'e vermiş olduğu her nimetten bize de pay verecektir. Fakat Mesih gibi biz de acı çekmeye hazır olmalıyız. O zaman Mesih'in ihtişamına da ortak olacağız. Bence bu hayatta çektiğimiz acılar ahirette sahip olacağımız ihtişamla mukayese edilemez. Bütün kainat Allah'ın manevi evlatlarının ihtişam içinde ortaya çıkmasını hasretle beklemektedir. Çünkü kainat amaçsızlığa mahkum edilmiştir. Bu, kainatın kendi isteğiyle değil, Allah'ın emriyle olmuştur. Çünkü Allah kainata bir umut verdi. Buna göre kainatı yozlaşmaya köle olmaktan kurtaracaktır. Allah'ın evlatlarının sahip olduğu muhteşem hürriyete kavuşturacaktır. Bütün kainatın doğum yapan bir kadın gibi şimdiye kadar inleyip acı çektiğini biliyoruz. Üstelik yalnız kainat değil, biz kendimiz de ah edip inliyoruz. Gerçi mukaddes ruha sahibiz, fakat ruh Allah'ın vaat ettiklerinin ilk mahsulüdür. Bu sebeple Allah'ın manevi evlatları olarak ebedi mirasımızı, yani bedenlerimizin hürriyete kavuşmasını hasretle bekliyoruz. Bu ümitle kurtulduk. Fakat ümit ettiğimiz şeyi şimdiden görebilseydik, bunun adına ümit diyemezdik. İnsan gördüğü şeyi ümit eder mi? Fakat biz gözde göremediğimizi ümit ediyoruz ve bunun için sabırla bekliyoruz. Aslında güçsüzüz, fakat mukaddes ruh bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Fakat mukaddes ruh, sözle ifade edilemeyen iniltilerle bizim için şefaat eder. Allah kalbimizdekini biliyor. Ruhun ne düşündüğünü de bilir. Çünkü ruh, Allah'ın halkı için Allah'ın iradesine uygun şekilde şefaat eder. Biliyoruz ki ruh, Allah'ı sevenler için onun muradını yerine getirmek üzere çağırdığı kişiler için her durumda iyilik yapmaya muktedirdir. Allah ezelden beri bildiği kişileri semavi oğluna benzer kılmaya karar verdi. Öyle ki semavi oğlu birçok kardeş arasında ilk evlat olsun. Allah semavi oğluna benzer kılmaya karar verdiği kişileri çağırdı. Çağırdığı kişileri salih kıldı ve salih kıldıklarını kendi ihtişamına ortak etti. Bu durumda şunu diyebiliriz. Madem Allah bizden yanadır, kimse bize zarar veremez. Allah semavi oğlunu bile esirgemedi. Hepimiz uğruna onu feda etti. O halde Allah Mesih ile birlikte bize her şeyi ihsan edecektir. Allah'ın seçtiklerini kim suçlayabilir? Hiç kimse. Bizi salih kılan Allah'ın kendisidir. Kim mahkum edebilir? Hiç kimse. Mesih İsa bizim için öldü. Üstelik Allah tarafından diriltildi. Şimdi ise Allah'ın sağındadır. Bizim için şefaat etmektedir. Bizi Mesih'in sevgisinden ne ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Zebur'da yazılmış olduğu gibi,
"Senin uğruna her an ölümle karşı karşıyayız. İnsanların gözünde kasaplık koyun gibiyiz."
Bütün bu sıkıntılara rağmen bizi seven Allah'ın yardımıyla fatihlerden de üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne hayat, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne kudretler, ne gökteki, ne yer altındaki güçler, ne de yaratılmış başka bir şey, bizi Allah'ın Efendimiz İsa Mesih vasıtasıyla sergilediği sevgiden ayıramaz. Romalılar 9. Bölüm. Mesih'e ait biri olarak size hakikati söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Mukaddes ruhun ışığında, vicdanım da söylediklerimin doğru olduğunu tasdik ediyor. Kalbimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı var. Kardeşlerimi, yani Yahudi soydaşlarımı kurtarmak için keşke elimden bir şey gelseydi. Onların yerine Allah'ın lanetine bizzat kendimi uğrayıp, Mesih'ten ayrı kalmaya bile razı olurdum. Onlar Allah'ın evlatlarım dediği İsrail halkıdır. Allah ihtişamını onlara gösterdi. Ahitlerini onlarla yaptı. Şeriatı, ibadet nizamını ve vaatlerini onlara verdi. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de onların soyundan geldi. O her şeye hakim ve ebediyen hamda layık olan Allah'tır. Amin. Allah'ın vaadi boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail'in soyundan olanların hepsi Allah'ın halkından değildir. İbrahim'in soyundan gelen herkes İbrahim'in evladı değildir. Allah İbrahim'e,
"Senin soyun İshak sayesinde devam edecek,"
dedi. Yani sadece İbrahim'in soyundan olmak insanı Allah'ın evladı yapmaz. Allah'ın evladı sayılanlar ancak İbrahim'in Allah'ın vaadi uyarınca dünyaya gelen evlatlarıdır. Çünkü Allah ona şu vaatte bulundu.
"Gelecek yıl bu zamanda geleceğim. Eşin Sara'nın bir oğlu olacak."
Üstelik Rebeka'nın atamız İshak'tan ikizlere gebe kaldığını hatırlayın. Fakat Allah daha bu çocuklar doğmadan, hiçbir iyilik veya kötülük yapmadan önce Rebeka'ya şöyle dedi.
"İçlerinden büyük olanı küçüğüne hizmet edecek."
Allah bunu söylemekle insanları amellerine göre değil, kendi muradına göre seçtiğini gösterir. Allah Tevrat'ta şöyle dedi.
"Yakub'u Esav'dan daha çok sevdim."
Peki buna ne diyelim? Allah adaletsiz mi davranıyor? Haşa! Allah Musa'ya şöyle dedi.
"Kime merhamet etmek istersem ona merhamet edeceğim. Kime şefkat göstermek istersem ona şefkat göstereceğim."
Demek ki Allah'ın bizi seçip seçmemesi bizim isteğimize veya çabalarımıza bağlı değildir. Allah'ın merhametine bağlıdır. Allah Tevrat'ta Firavun'a şöyle der.
Seni şu amaçla kral yaptım. Senin vasıtanla kudretimi göstereceğim ve adımı bütün dünyaya duyuracağım.
Demek ki Allah dilediğine merhamet eder, dilediğini dik başlı yapar. Şimdi bana diyebilirsiniz ki, madem Allah'ın iradesine engel olamayız, Allah bizi neden suçlu buluyor?
Ey insan! Sen kim oluyorsun ki Allah'a karşılık veriyorsun? Allah'ın Tevrat'ta söylediği gibi, çömlek onu imal eden çömlekçiye, beni neden böyle yaptın diyebilir mi?
Elbette çömlekçinin aynı kil öbeğinden hem asil işlerde hem de sıradan işlerde kullanılacak çömlekler yapmaya hakkı vardır. Allah'ın yapmış olduğu da buna benzer. Allah gazabını göstermek ve kudretini ilan etmek istedi. Fakat gazabını hak eden, helak olması gereken insanlara büyük sabırla tahammül etti. Böylece merhamet etmek istediği kişilere yüceliğini gösterdi. Bu kişileri ihtişamına ortak etmek için hazırlamıştır. İşte Allah'ın yalnız Yahudiler arasından değil, bütün halklar arasından çağırdığı bu kişiler biziz. Allah, Hoşea peygamberin ağzıyla şöyle dedi.
Halkım olmayana halkım, sevmediğime sevgilim diyeceğim. Allah onlara, halkım değilsiniz dediği halde, Allah'ın manevi evlatları diye anılacaklar.
Yeşaya peygamber İsrailoğulları hakkında şöyle dedi.
İsrailoğullarının sayısı denizin kumu kadar çok olsa da işlerinden pek azı kurtulacak. Çünkü Rab ülkeyi mahkum edip işini çabucak bitirecek.
Yeşaya çok önceden şunları söyledi.
Kadir Rab soyumuzu devam ettirecek birkaç kişiyi sağ bırakmasaydı Sodom gibi olur, Gomorra'ya benzerdik.
O halde şunu söylüyoruz. Yahudi olmayanlar Allah katında salih olmaya çabalamasalar da imanları sayesinde salih kılındılar. İsrail halkı ise kendini Allah katında salih kılmak için şeriata sarıldı. Fakat bunu başaramadı. Peki neden? Çünkü imanla salih olmaya çalışmadılar. Kendi amelleriyle salih olacaklarını sandılar. Böylece sürçme taşına takılıp düştüler. Allah, Yeşaya peygamberin kitabında şöyle der.
İşte Kudüs'e bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman edenler hüsrana uğramayacak.
Romalılar 10. Bölüm. Ey mümin kardeşlerim! İsrail halkının kurtuluşa kavuşmasını canı gönülden istiyorum. Onlar için Allah'a dua ediyorum. Allah'ı memnun etmek için canla başla çabaladıklarına bizzat şahidim. Fakat aslında Allah'ın ne istediğini bilmiyorlar. Allah'ın insanı hangi yolla salih kıldığını anlamadılar. Kendi çabalarıyla Allah katında salih olmaya çalıştılar. Ve böylece Allah'ın takdirine göre salih kılınmayı reddettiler. Halbuki Mesih şeriatın hükmüne son verdi. Bunu kendisine iman eden herkes için yaptı. Böylece Allah katında salih olma yolunu açtı. Musa peygamber şeriat yoluyla salih kılınma konusunda şöyle yazmıştır.
Şeriatın emirlerini yerine getiren onlar sayesinde hayat bulacaktır.
Öte yandan Tevrat, imanla salih sayılma konusunda şöyle der. Kendi kendine Mesih'i yeryüzüne indirmek için kim semaya çıkacak diye sorma. Veya Mesih'i ölüler arasından çıkarmak için ölüler diyarına kim inecek deme. Tevrat ne diyor?
Allah'ın kelamı sana yakındır. Dudaklarında ve yüreğindedir.
İmanla ilgili duyurduğumuz haber Allah'ın kelamıdır. Ağzınla İsa Rab'tir diye ikrar edersen ve Allah'ın onu ölümden dirilttiğine yürekten inanırsan kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman edince Allah katında salih sayılır. İman ettiğini ağzıyla ikrar edince ebedi kurtuluşa kavuşur. Tevrat'ta şöyle yazılmıştır.
Ona iman edenler hüsrana uğramayacak.
Çünkü Yahudi ile Yahudi olmayan arasında ayrım yoktur. Rab bütün insanların efendisidir. Ona yakaran herkese cömertçe lütfeder. Tevrat'ta yazılmış olduğu gibi,
Rabbe yakaran herkes kurtulacaktır.
Fakat Rabbe iman etmezlerse elbette ona yakaramazlar. Rabbin kelamını işitmezlerse elbette ona iman edemezler. Eğer birileri gidip onlara vaaz etmezse Rabbin kelamını işitemezler. Vaizler gönderilmezlerse elbette kelamı vaaz edemezler. Tevrat'ta yazılmış olduğu gibi,
kurtuluş müjdesini getirenlerin gelişi ne güzeldir.
Fakat herkes kurtuluş müjdesini kabul etmedi. Yeşaya peygamberin söylemiş olduğu gibi,
Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?
Öyleyse insanlar ancak haberi işitirlerse iman ederler. İşitmeleri için de Mesih ile ilgili kelamın duyurulması gerekir. Size sorarım, İsrailoğulları kelamı işitmediler mi? Elbette işittiler. Zebur'da yazıldığı gibi,
sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın her yanına ulaştı.
Yine sorayım, İsrailoğulları kelamı anlamadılar mı? Elbette anladılar. Allah önce Musa peygamberin ağzıyla şöyle der.
Ben sizi millet olmayanla kıskandıracağım. Sizi gücendirmek için anlayışsız bir halkı kullanacağım.
Sonra da Yeşaya peygamber Allah'ın sözlerini cesaretle bildirir.
Aramayanlar beni buldu. Sormayanlara kendimi tanıttım.
Fakat İsrail hakkında Allah şöyle der.
Bu halkla barışmak için bütün gün ellerimi uzatıp durdum. Fakat sözümü dinlemiyorlar. Asidirler.
Romalılar 11. bölüm. O halde soruyorum. Allah kendi halkından yüz mü çevirdi? Haşa! Ben bizzat İsrailliyim. İbrahim peygamberin soyundan Benyamin aşiretindenim. Allah ezelden beri halkı olarak bildiği İsrailoğullarından yüz çevirmedi. Tevrat'ta İlyas peygamberle ilgili ne dendiğini bilirsiniz. İlyas Allah'a dua ederken İsrail halkından şöyle yakındı.
Ya Rab, senin peygamberlerini öldürdüler.
Sunaklarını yıktılar.
Bir tek ben sağ kaldım. Şimdi beni de öldürmeye kalkıyorlar.
Allah ona şöyle cevap verdi.
Sahte ilah Baal'ın putu önünde diz çökmeyen 7000 kişiyi kendime ayırdım.
Aynı şekilde şimdi de İsrailoğullarından Allah'a sadık kalmış bir azınlık bulunmaktadır. Allah onlara lütfetmiş ve kendi halkı olarak seçmiştir. Bunu lütufkar olduğu için yaptı. Onları iyi amelleri yüzünden seçmedi. Aksi halde lütuf, lütuf olmaktan çıkar. Peki ne oldu? İsrailoğulları Allah katında salih olma yolunu aradıysa da aradığına kavuşamadı. Allah'ın aralarından seçtiği azınlıksa salih sayıldı. Diğerleri inat etti. İman etmeyi reddetti. Tevrat'ta yazılmış olduğu gibi,
Allah onların zihinlerini uyuşturdu. Gözlerini kör etti. Kulaklarını sağırlaştırdı. Bugün de öyledirler.
Davut peygamber de şöyle dedi.
Şölenleri onlara tuzak ve kapan olsun. Kendi tuzaklarına takılıp cezalarını bulsunlar. Gözleri kararsın, göremez olsunlar. Ya Rab, bellerini bük, bir daha doğrulamasınlar.
Peki Yahudiler bir daha kalkmamak üzere mi tökezleyip düştüler? Haşa! Onların suçu yüzünden öteki halklar kurtuluşa kavuştu. Allah Yahudileri kıskandırmak istedi. Onların hataları dünyaya büyük bir nimet oldu. Onların bozgunu diğer halkları berekete boğdu. O halde düşünün, Allah'ın hükümranlığına tam olarak dahil olmaları daha ne kadar büyük bir nimet olacaktır. Yahudi olmayanlara söylüyorum, sizlere havari tayin edildim. Bu yüce hizmetten şeref duyarım. Belki böylece soydaşlarımı imrendiririm. Allah'ın bazılarını kurtarmasına vesile olurum. Çünkü Yahudilerin Allah'tan uzaklaşması dünyanın Allah'la barışmasına yol açtı. O halde onların tövbe edip yeniden Allah'a dönmeleri ölümden hayata dönmek kadar harika olacaktır. Allah'a takdim edilen hamurun ilk kısmı mukaddesse, bütün hamur mukaddestir. Ağacın kökü mukaddesse, dalları da mukaddestir. Aslında cins zeytin ağacından kesilen dallar, yabani zeytin ağacına aşılanır. Siz Yahudi olmayanlar, yabani zeytin dallarına benziyorsunuz. Buna rağmen, cins zeytin ağacına benzeyen İsrail halkına aşılandınız. Şimdi o ağacın kökünden yükselen bereketli özden besleniyorsunuz. O halde cins ağaçtan budanmış olan dallara üstünlük taslamayın. Unutmayın ki siz ağacın kökünü beslemiyorsunuz. Kök sizi besliyor. Şimdi o dallar ben aşılanayım diye budandı diyebilirsiniz. Bu doğrudur. Fakat o dallar Allah'a iman etmedikleri için kesilip atıldılar. Sizse Allah'a iman ettiğiniz için yerinizde duruyorsunuz. Bunda övünülecek bir şey yok. Övünmek yerine Allah'tan korkun. Çünkü Allah asıl dalları esirgemediyse sizi de esirgemez. Öyleyse unutmayın, Allah şefkatlidir. Fakat gördüğünüz gibi günahkarlara karşı katıdır. Onun şefkatine sadakatle karşılık verirseniz size iyi davranır. Fakat ona sadık kalmazsanız sizi de kesip atar. Yahudiler inadı bırakıp imana dönerlerse Allah onları yeniden kabul eder. Çünkü onları eskisi gibi ağaca aşılamaya kadirdir. Siz yabani bir zeytin ağacından kesilen dallar gibisiniz. Tabiata aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınız. Yahudilerse cins zeytin ağacından kesilen dallar gibidir. O halde cins zeytin ağacına aşılanmaları çok daha kolaydır. Ey mümin kardeşlerim! Bu konudaki ilahi sırdan habersiz kalmanızı istemem. Aksi halde kendi aklınıza güvenip ukalalığa kapılabilirsiniz. Sır şudur. İsrail oğullarının bir bölümü inat etti. İman etmeyi reddetti. Bu durum, Yahudi olmayanlardan Allah'ın hükümranlığına gireceklerin sayısı tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Tevrat'ta yazılmış olduğu gibi,
kurtarıcı Kudüs'ten gelecek. Yakub'un soyundan takvasızlığı uzaklaştıracak.
Allah diyor ki,
o zaman onların günahlarını silip onlarla bu ahdi yapacağım.
Yahudiler kurtuluş müjdesini reddetmekle Allah'a geçici düşman oldular. Bu da siz Yahudi olmayanların menfaatine oldu. Öte yandan Yahudiler Allah'ın seçtiği halktır. Allah onları sever. Bu da atalarına vermiş olduğu vaatlerin neticesidir. Çünkü Allah lütfetmiş olduğu nimetleri geri almaz. Çağırmış olduğu insanlardan yüz çevirmez. Diğer halklardan olan sizler, bir zamanlar Allah'a itaat etmiyordunuz. Fakat şimdi Yahudilerin itaatsizliği yüzünden Allah'ın merhametine kavuştunuz. Benzer şekilde siz merhamete kavuştuğunuz için onlar da şimdi Allah'a itaatsiz oldular. Fakat bu onlar da merhamete ersinler diye oluyor. Çünkü Allah merhametini herkese göstermek için herkesi itaatsizliğe esir etti. Allah merhamette ne zengindir. Hikmeti ve irfanı ne kadar engindir. Onun hükümlerine akıl ermez, yolları anlaşılmazdır.
Rabbin düşüncesini kim bilebilir? Kim ona akıl verebilir?
Kim Allah'a bir şey verebilir ki karşılığını ondan istesin?
Her şeyi yaratan O'dur. Her şey O'nun sayesinde ve O'nun için var olmuştur. Allah ebediyen hamda layıktır. Amin. Romalılar 12. Bölüm. Ey mümin kardeşlerim! Allah'ın büyük merhametinin hakkı için size yalvarırım. Kendinizi tıpkı Allah'a takdim edilen, onu memnun eden diri birer kurban gibi Allah'a teslim edin. Allah'ın istediği hakiki ibadet budur. Dünyanın genel gidişatına uymayın. Bunun yerine Allah zihninizi değiştirip yenilesin. O zaman onun iradesini idrak edersiniz. Neyin iyi, makbul ve kamil olduğunu anlarsınız. Allah'ın bana bahşettiği lütufla hepinize söylüyorum. Hiç kimse kendini hakikatte olduğundan daha üstün görmesin. Herkes makul düşünsün. Allah'ın vermiş olduğu iman ölçüsüyle kendini tartsın. Bilirsiniz ki insan bedeni farklı azalardan meydana gelir. Çok sayıdaki beden azamızın her birinin ayrı vazifesi vardır. Benzer biçimde hepimiz farklı insanlar olsak da cemaat olarak Mesih'te tek bir bedeniz. Aynı bedenin değişik azaları gibi birbirimize bağlıyız. Allah her birimize farklı mevhibeler bahşetti. Peygamberlik mevhibesine sahip olan imanı ölçüsünde peygamberlik etsin. Hizmetkarlık mevhibesine sahip olan hizmet etsin. Vaaz mevhibesine sahip olan vaaz etsin. Nasihat veren nasihatte bulunsun. Bağış veren bunu cömertçe yapsın. Önderlik eden canla başla etsin. Hayırseverlik yapan bunu güler yüzle yapsın. Sevginiz riyasız olsun. Kötülükten iğrenin. İyiliğe dört elle sarılın. Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Şevkiniz azalmasın. Mukaddes ruhla coşun. Kendinizi Rabbin hizmetine vakfedin. Sahip olduğunuz ebedi umutla sevinin. Sıkıntılar karşısında sabırlı olun. Kendinizi duaya verin. Allah'ın halkından muhtaç durumda olanlara yardım edin. Misafirperver olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. Onların hayrını isteyin. Lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle uyum içinde yaşayın. Böbürlenmeyin. Bilakis hakir görülenlerle dost olun. Kimseye bilgiçlik taslamayın. Size kötülük edene kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın. Sevgili mümin kardeşlerim, kimseden öç almayın. Hıncınızı Allah'ın gazabına bırakın. Çünkü Tevrat'ta şöyle yazılmıştır.
Rab diyor ki, öç benimdir, ben karşılık vereceğim.
Bunun yerine, düşmanın açsa doyur, susamışsa su ver. Böyle yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen. Romalılar 13. Bölüm. Herkes başındaki yöneticilere tabi olsun. Çünkü Allah'ın izin vermediği hiçbir yönetim yoktur. Ülkeyi yönetenler Allah'ın izniyle yönetiyor. Bu sebeple yöneticilere karşı gelen Allah'ın kurduğu düzene karşı gelmiş olur. Böyleleri karşı gelmelerinin cezasını çeker. Yöneticilerden korkması gerekenler iyi insanlar değildir. Kötülük yapanlardır. Yönetimden korkmadan yaşamak istiyor musun? O halde iyi olanı yap. O zaman yöneticilerin takdirini kazanırsın. Başınızdaki yöneticiler iyiliğiniz için hizmet eden Allah'ın kullarıdır. Fakat kötülük yapıyorsan korkmalısın. Çünkü yönetim haklı olarak cezalandırma yetkisine sahiptir. Kötülük yapanı cezalandırmakla Allah'a hizmet eder. Onun gazabını dindirir. Bunun için yöneticilerinize tabi olmalısınız. Sadece Allah'ın gazabından korktuğunuz için değil, vicdanınızı temiz tutmak için böyle yapın. Verginizi de bu sebepten ötürü ödemelisiniz. Yöneticileriniz Allah'ın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Verginizi, harcınızı ödeyin. Hürmet etmeniz gerekenlere hürmet edin. Onurlandırmanız gerekenleri onurlandırın. Birbirinize olan sevgi borcunuzdan başka hiç kimseye bir borcunuz olmasın. Çünkü başkalarını seven zaten Tevrat'ın şeriatını yerine getirmiş olur. Şeriat diyor ki,
zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, başkasının malına göz dikme.
Bütün bunlar ve şeriatın diğer emirleri şöyle özetlenebilir.
Komşunu kendini sevdiğin gibi sev.
Seven kişi başkalarına kötülük etmez. Bunun için sevmek demek, şeriatı yerine getirmek demektir. Nasıl bir çağda yaşadığınızı fark edin. Artık uykudan uyanma zamanı gelmiştir. Çünkü kurtuluşumuz, İsa Mesih'e ilk iman ettiğimiz vakittekinden daha yakındır. Artık gece ilerlemiş, gündüzün gelişi yaklaşmıştır. Bunun için karanlığa ait kötü amelleri bırakalım, nurun silahlarını kuşanalım. Günün aydınlığında yaşayanlara layık, düzgün bir hayat sürelim. İçki alemlerinden ve sarhoşluktan, fuhuştan ve sefaatten, çekişmelerden ve hasetten uzak duralım. Bunun yerine Efendimiz İsa Mesih'in erdemlerini kuşanın. Nefsinizin ihtiraslarına teslim olmayın. Romalılar 14. bölüm. İmanı zayıf olanları aranıza kabul edin. Fakat farklı fikirlerinden ötürü onlarla tartışmaya girmeyin. Kimi her şeyi yiyebileceğine inanır. Kimi ise imanı zayıf olduğundan sadece sebze yer. Her şeyi yiyebileceğine inanan, yemeyeni hor görmesin. Her şeyi yemeyen de yiyene hükmetmesin. Çünkü Allah onu öyle kabul etmiştir. Sen kimsin ki başkasının kuluna hükmediyorsun? Kulu haklı veya haksız çıkarmak ancak efendisinin işidir. Rabbin kulu haklı çıkacaktır. Çünkü Rab onu haklı çıkarmaya kadirdir. Kimileri bazı günlerin ötekilerden daha önemli olduğuna inanır. Kimi ise her günü bir tutar. Herkes kendi kanaatinden emin olsun. Bazı günleri önemli sayan, o günleri Rab için kutlar. Her şeyi yiyen, Allah'a şükrederek yer. Bazı şeyleri yemeyen, bunu Rabbi hoşnut etmek için yapar ve Allah'a şükreder. Çünkü hiçbirimiz ne kendimiz için yaşarız, ne de kendimiz için ölürüz. Yaşarsak Rab için yaşarız. Ölürsek Rab için ölürüz. O halde yaşasak da ölsek de Rab'be aitiz. Mesih hem ölülerin hem yaşayanların efendisi olmak üzere ölüp dirildi. O halde mümin kardeşine neden hükmediyorsun? Mümin kardeşini neden hor görüyorsun? Hepimiz Allah'ın huzuruna çıkacağız. Bize hükmedecek olan O'dur. Tevrat'ta yazılmış olduğu gibi,
Rab diyor ki, varlığım hakkı için herkes önümde diz çökecek. Herkes Allah olduğumu ikrar edecek.
Öyleyse hepimiz Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman kendi adımıza hesap vereceğiz. Bunun için artık birbirimize hükmetmeyelim. Tersine mümin kardeşinizin imanını zedeleyecek, onu yoldan çıkaracak bir şey yapmamakta kararlı olun. Rab İsa'ya ait biri olarak hiçbir yiyeceğin haram olmadığını kesinlikle biliyorum. Fakat bir kimse bir şeyi haram sayarsa, o şey artık onun için haramdır. Yedikleriniz yüzünden mümin kardeşinizin imanını zedelerseniz, artık sevgi yolunda yürümüyorsunuz demektir. Yiyecek yüzünden mümin kardeşinizin helak olmasına sebep olmayın. Çünkü Mesih onun uğruna da öldü. Size göre iyi olanı kimsenin kötülemesine izin vermeyin. Çünkü Allah'ın hükümranlığı yiyecek ve içecekle alakalı değildir. Mukaddes ruhun verdiği doğruluk, selamet ve sevinçle alakalıdır. Böyle yaşayıp Mesih'e kulluk eden kişi, hem Allah'ı hoşnut eder, hem de insanların takdirini kazanır. O halde kendimizi selamet getiren ve birbirimizin imanını geliştiren amellere verelim. Yiyecek uğruna Allah'ın işini bozmayın. Her yiyecek helaldir. Fakat yediği yiyecek yüzünden mümin kardeşinin imanını zedeleyen kişi kötülük etmiş olur. Kardeşinizin imanını zedelemektense et yemeyin, şarap içmeyin. Bu konulardaki kanaatiniz Allah'la kendi aranızda kalsın. Doğru bildiği şeyi yapıp vicdanında suçluluk hissetmeyen kişiye ne mutlu. Fakat bir yiyeceği tereddüt içinde yiyen kişi kendi kendini mahkum eder. Çünkü yaptığının doğru olduğuna iman etmiyordur. İmana dayanmayan her şey günahtır. Romalılar 15. bölüm. İmanı güçlü olan bizler, güçsüzlerin zaaflarına katlanmaya mecburuz. Kendimizi memnun etmek yerine mümin kardeşlerimizin iyiliğini düşünüp onları memnun edelim. Böylece onların imanını güçlendirelim. Mesih bile kendi kendini memnun etmek için yaşamadı. Zebur'da onun hakkında şöyle yazılmıştır. Sana edilen hakaretlere ben uğradım. Mukaddes yazılarda önceden söylenen her şey bize ders olsun diye söylendi. Mukaddes yazılar bize sabır ve cesaret verir. Böylece ebedi umuda sahip oluruz. Sabrın ve cesaretin kaynağı olan Allah, hepinizi aynı düşüncede birleştirsin. Mesih İsa'nın istediği de budur. O zaman Efendimiz İsa Mesih'in semavi babası olan Allah'a hepiniz tek bir ağızdan hamd edebilirsiniz. Bunun için Mesih sizi nasıl kabul ettiyse, siz de birbirinizi kabul edin. Bununla Allah'a izzet vermiş olursunuz. Size diyorum ki, Mesih öncelikle Yahudilere hizmet etmeye geldi. Bunu Allah'ın itimada layık olduğunu ve atalarımıza verdiği vaatleri yerine getirdiğini göstermek için yaptı. Ayrıca Yahudi olmayanların kendilerine merhamet eden Allah'a hamd etmelerini istedi. Nitekim Zebur'da şöyle yazılmıştır.
Bunun için öteki halklar arasında sana şükredeceğim. Adını ilahilerle öveceğim.
Yine şöyle yazılmıştır.
Ey halklar! Allah'ın halkıyla birlikte sevinin. Ey bütün milletler! Rabbi yüceltin. Ey bütün halklar! Rabbe hamd edin.
Yeşaya peygamber de şöyle dedi.
İşay'ın soyundan biri çıkacak. Milletlere hükmetmek için gelecek. Halklar ona umut bağlayacak.
Umut kaynağı olan Allah, kendisine iman eden sizlerin sevincini ve selametini tamamlasın. O zaman mukaddes ruhun kudreti sayesinde umutla dolup coşacaksınız. Ey mümin kardeşlerim! İyilikle dolu ve her tür bilgiyle mücehhez olduğunuzdan eminim. Ayrıca birbirinize nasihat etmeye muktedirsiniz. Yine de size hatırlatmak istediğim bazı hususları çekinmeden yazdım. Çünkü Allah bana, Mesih İsa'nın kulu olarak Yahudi olmayanlara hizmet etme lütfunu bahşetti. Yahudi olmayanlar mukaddes ruhla takdis edilip, Allah katında makbul olsunlar diye kurtuluş müjdesini yayıyorum. Böyle yapmakla, Allah'a makbul kurbanlar takdim eden bir rahip gibi hizmet ediyorum. Mesih İsa'ya ait olduğumdan Allah yolunda yaptıklarımla iftihar edebilirim. Aslında kendime ait hiçbir başarı yok. Sadece Mesih'in benim vasıtamla başardıklarından söz edebilirim. O, Yahudi olmayanların Allah'a itaat etmelerini sağlamak için benim sözlerimi ve yaptıklarımı kullandı. Alametler ve mucizeler yapmam için bana Allah'ın ruhunun kudretini verdi. Böylece Kudüs'ten başlayıp İllirikum bölgesine kadar dolaştım. Gittiğim her yerde Mesih'le ilgili kurtuluş müjdesini ilan ettim. Müjdeyi insanların Mesih'in adını duymadıkları yerlerde vaaz etmeyi amaç edindim. Çünkü hizmetimi bir başkasının atmış olduğu temel üzerine inşa etmek istemedim. Tevrat'ta yazılmış olduğu gibi,
ondan bir haber olanlar onu görecekler. Onu duymamış olanlar anlayacaklar.
Bununla meşgul olduğum için çok defa ziyaretinize gelmek istediysem de önüme hep maniler çıktı. Fakat artık bu yörelerde yapacağım bir şey kalmadı. Sizleri ziyaret etmeyi de yıllardır arzu ediyorum. Bu yüzden İspanya'ya giderken yanınıza uğramak istiyorum. Sizleri görüp bir süre muhabbetinize doyduktan sonra beni İspanya'ya yolcu edeceğinizi umarım. Şimdi ise Kudüs'e gidiyorum. Amacım Allah'ın oradaki halkına yardım etmektir. Makedonya ve Ahaya'da bulunan müminler, Kudüs'teki yoksul müminlere bağışta bulunmak istediler. Bunun için onlara gönderilmek üzere aralarında yardım topladılar. Bunu sevinçle yaptılar. Aslında onlara yardım borçludurlar. Çünkü Yahudi olmayan müminler, Yahudi müminlerin manevi nimetlerine ortak oldular. Bu yüzden kendileri de sahip oldukları maddi nimetleri onlarla paylaşmaya borçludurlar. Toplanan yardımı Kudüs'teki müminlere ulaştırıp vazifemi bitirdikten sonra size uğrayacağım. Sonra da İspanya'ya gideceğim. Yanınıza geldiğimde size Mesih'in sağladığı ruhani nimetleri ziyadesiyle getireceğimden emin olabilirsiniz. Ey mümin kardeşlerim! Efendimiz İsa Mesih ve mukaddes ruhun sevgisi adına size yalvarırım. Benim için Allah'a dua edin. Mücadeleme ortak olun. Yahudiye bölgesindeki imansızlardan kurtulmam için ve Kudüs'e götürmekte olduğum yardımın oradaki müminleri memnun etmesi için dua edin. Sonra Allah isterse sevinçle yanınıza gelirim. Sizlerle birlikte dinlenirim. Selamet veren Allah hepinizle olsun. Amin. Romalılar 16. Bölüm. Kenhere şehrindeki cemaatin hizmetkarı mümin kız kardeşimiz Phoebe'yi size salık veririm. Onu Rabbe ait biri olarak Allah'ın halkına yaraşır biçimde kabul edin. Her ihtiyacında ona destek olun. Çünkü bana ve daha birçok kişiye hamilik yaptı. Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Aquila'ya selamlarımı iletin. Onlar benim uğruma kendi canlarını tehlikeye attılar. Sadece ben değil, Yahudi olmayan bütün cemaatler de onlara minnettardır. Ayrıca evlerinde toplanan cemaate de selamlarımı iletin. Asya ilinden Mesih'e ilk iman edenlerden biri olan sevgili kardeşim Epenetus'a selam edin. Sizin için çok emek vermiş olan Meryem'e selam söyleyin. Havariler arasında itibar sahibi olan ve Mesih'e benden önce iman eden Andronikus'la Yunya'ya selamlarımı iletin. Onlar hem soydaşım hem de hapishane arkadaşımdır. Rabbe ait sevgili kardeşim Ampliatus'a selam söyleyin. Mesih yolunda emektaşımız Urbanus'a ve sevgili mümin kardeşim Stakis'e selamlarımı iletin. Mesih'e sadakatini ispat etmiş olan Apelles'e selam edin. Aristobulus'un bütün ev halkına selam söyleyin. Soydaşım Herodion'a selam edin. Narkis'in ev halkından Rabbe ait olanlara selamlarımı iletin. Rab yolunda emek veren mümin kız kardeşlerimiz Trifena'yla Trifosa'ya selam edin. Rabbin hizmetinde çok çalışmış sevgili kız kardeşimiz Persis'e selam söyleyin. Rabbin seçkin kulu Rufus'a ve bana da analık etmiş olan annesine selam edin. Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas ve yanlarındaki müminlere selam edin. Philologus ve Julia'ya, Nereus'la kız kardeşine, Olimpas'la yakınlarındaki bütün müminlere selam edin. Birbirinizi Allah'a vakf olmuş olanlara yaraşır öpüşle selamlayın. Mesih'in bütün cemaatleri size selam ederler. Ey mümin kardeşlerim, size yalvarırım. Size vaaz edilen talime aykırı fikirler yayan, müminleri saptırıp ayrılıklara sebep olanlara karşı dikkatli olun. Onlardan sakının. Böyleleri Efendimiz Mesih'e değil, kendi midelerine hizmet ediyorlar. Kulağa okşayan tatlı sözlerle saf kişileri kandırıyorlar. Allah'a nasıl itaat ettiğinizi herkes işitti. Bunun için sizin adınıza seviniyorum. Ancak iyilik konusunda hikmetli, kötülük konusundaysa toy kalmanızı dilerim. Selamet veren Allah çok yakında şeytanı ayaklarınızın altına serip ezecektir. Efendimiz İsa'nın lütfu üzerinizde olsun. Emektaşım Timoteos, soydaşlarım Lucius, Yason ve Sosipater size selam ederler.
Bu mektubu Paulus için kaleme alan ben Tertius, Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderiyorum.
Beni ve bütün cemaati evinde ağırlayan Gaius size selam eder. Şehir haznedarı Erastus ve mümin kardeşimiz Quartus'un size selamları var. Allah, vaaz ettiğim kurtuluş müjdesi yani İsa Mesih hakkındaki iyi haberle imanınızı güçlendirmeye kadirdir. Bu haber, Allah'ın ezelden beri saklı tuttuğu sırrı açıklayan vahiydir. Bu sır ezelden ebede kadar var olan Allah'ın emriyle, peygamberlerin yazılarıyla ışığa çıkarılmış, bütün milletlerin iman ve itaat etmesi için şimdi ilan edilmiştir. Hikmet sahibi tek Allah'a, İsa Mesih vasıtasıyla ebedler ebedince izzet olsun. Amin.